Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. 10. ayrım. 11. kısım. İncelenen göğüs kafesinin ön yüzünde kesici bir aletle gerçekleştirildiği anlaşılan uzunlamasına yaralar var. Omuzlarda, kollarda da aynı alette yapıldığına inandığımız yaralar görüyoruz. Adli tıp uzmanı yıpranmış bir önlük giymiş, küçük çerçeveli gözlük takmıştı. Adı Mark Costo. İnce uzun hatlı, dalgın bakışlı bir genç. Nieman daha ilk bakışta onu sevmiş, onda gerçek araştırmacı, tutkulu bir uzman hali bulmuştu. Deneyimsiz olabilirdi ama hırstan yana eksiği yoktu kuşkusuz. Raporunu düzenli bir sesle okuyordu. Vücutta çok sayıda yanık izi var. Göğüste, omuzlarda, böğürde, kollarda. Bu tür yaklaşık 25 iz bulduk. Bir o kadarı da yukarıda belirtilen yaralarla karışıyor. Nieman sözünü kesti. Bunun bir anlamı var mı? Doktor gözlüklerinin üzerinden sıkılarak baktı. Bana kalırsa katil yaraları ateşle dağlamak istemiş. Yaraların üzerine biraz benzin döküp yakmış. Kaçak bir aerosol kullandığını söyleyebilirim ya da bir karşer. Nieman, psikoloji-sosyoloji binasının birinci katında karargah kurduğu uygulamalı çalışmalar salonunu bir kez daha arşınladı. Adli tıp uzmanıyla görüşmesini gözlerden ırak bu odada yapmak istemişti. Yüzbaşı Barnes ile Teğmen Juvano da gelmişler, öğrenci iskemlelerine yerleşip uslu uslu oturmuşlardı. Devam edin dedi doktora. Aynı zamanda çok sayıda çürük, ödem ve kırıkla da karşı karşıyayız. Sadece göğüs bölgesinde 18 çürük saydık. 4 kırık kaburga, köprücük kemiklerinin ikisi de umnufak olmuş. Sol elde 3, sağ elde de 2 parmak ezilmiş. Üreme organları da birçok darbe almış. Bu darbeleri yapmak için kullanılan aletin yaklaşık 7 santimetre kalınlığında demirden ya da kurşundan yapılmış bir çubuk olduğunu düşünüyorum. Buradaki yaralarla cesedin taşınması ve yarığa sıkıştırılması sırasında oluşanlar arasında bir ayrım yapmak gerekir. Ama postmortem ödemler ölümden önce olanlardan farklı özellikler gösterir. Nieman öteki dinleyicilere baktı. Kaçırılmaya çalışılan gözler, terli şakaklar. Vücudun üst kısmına gelince yüze hiç dokunulmamış. Ensede belirgin bir iz ya da çürük yok. Nieman yine araya girdi. Yüze darbe vurulmamış mı? Hayır, hatta sanki katil hiç dokunmak istememiş gibi. Kot gözlerini raporuna indirip kaldığı yerden okumayı sürdürmek istedi ama Nieman ona fırsat vermedi. Bir dakika, galiba rapor bu şekilde daha çok sürecek. Doktor gözlerini asabice kırpıştırarak raporun sayfalarını çevirdi. Evet, daha birkaç sayfa var. Tamam, bunları daha sonra herkes kendi başına okusun. İyisi mi siz bize ölüm nedenini açıklayın. Bu anlattığınız yaralar, kurbanın ölümüne neden olmuş olabilir mi? Hayır, adam boğulma sonucunda ölmüş. Çapı yaklaşık 2 milim kalınlığında metal bir telle. Bisiklet fren kablosu, piyano teli ya da bunlar gibi bir şey. Kablo yaklaşık 15 santim uzunluğunda bir bölgede deriyi kesmiş. Adem elmasını ve gırtlak kaslarını parçalamış. Atar damarı kesip kanamaya neden olmuş. Cinayet saati, söylemesi güç, vücudun dertop olması nedeniyle. Bu duruş ölüm katılaşması sürecini değiştirmiş. Böylece, yaklaşık bir saat söyleyin. Bana kalırsa cumartesi akşamı, gün batımına yakın. 20 ile 24 arasında. Sizce Kayo gezintiden dönerken mi karşılaşmış katiliyle? Şart değil. Bana kalırsa işkence oldukça uzun sürmüş. Bence Kayo katille sabah saatlerinde yakalandı. İşkence de bütün bir gün sürdü. Sizce maktul kendini korumaya çalıştı mı? Yaraların çokluğu yüzünden buna cevap vermem mümkün değil. Emin olduğum tek bir şey var. Kayo bayıltılmadı. İşkence sırasında bağlıydı ama şuuru yerindeydi. Kollarındaki ve bileklerindeki bağ izleri belirgin. Öte yandan Kayo'nun ağzında bir tıkaç izine rastlamadığımdan, katilin çığlıkların duyulmasından çekinmediği sonucunu çıkarıyorum. Nieman gidip pencerenin pervazına yaslandı. İşkence izleri hakkında ne diyeceksiniz? Profesyonelce bir çalışma mı? Profesyonel mi? Yani savaşta kullanılan yöntemleri andırıyorlar mı bilinen yöntemlere? Bu konunun uzmanı değilim ama sanmam. Bana kalırsa bu işkence izleri bir çılgının işi. Sorularına doğru cevap almak isteyen bir çatlağın. Bunu nereden çıkarıyorsunuz? Katil Kayo'yu konuşturmaya çalışıyordu. Kayo da konuştu. Nereden biliyorsunuz? Kot alçak gönüllülükle eğildi. Odanın sıcaklığına rağmen parkasını çıkarmamıştı. Eğer katil Remy Kayo'ya sadece zevk için işkence yapmış olsaydı, sonuna kadar gitmesi gerekirdi. Oysa, biraz önce söylediğim gibi sonunda onu öldürdü, telle boğarak. Cinsel işkence izi? Yok, o açıdan söylenecek bir şey bulamadım. Bu onun tarzı değilmiş, hepsi bu. Niemann, masa boyunca gidip geldi. Böylesi işkenceler yapabilecek bir canavarı gözünün önüne getirmeye çalıştı. Sahneyi yaşamaya, dışarıdan görmeye. Hiçbir şey canlandıramadı gözünde. Ne bir yüz, ne bir silüet. O zaman işkence göreni düşündü. Ölüm ve acıyla karşı karşıya kaldığı an, neler gördüğünü tahmine çalıştı. Kahverengi, sarı ve kırmızı vahşi hayvan hareketleri gördü. Dayanılamayacak bir darbe, ateş ve kan fırtınası. Kayo'nun son düşünceleri neydi acaba? Kelimeleri seçerek sordu. Bize gözlerden söz edin. Gözlerden? Soruyu soran Barnes'tı. Şaşırmış, sesi tiz çıkmıştı. Niemann cevap verme zahmetine katlandı. Evet, gözlerden. Biraz önce hastanedeyken farkına varmıştım. Katil kurbanının gözlerini çalmış. Göz çukurları suyla dolu sanki. Kesinlikle, dedi Kot. Öyleyse baştan başlayın, dedi. Emredercesine Niemann. Kot notlarına daldı. Katil göz kapaklarının altında çalışmış. Kesici bir alet sokup optik siniri ve göz kaslarını kesmiş. Ardından gözleri çıkarmış. Sonra da özenle çalışarak göz yuvalarının içini kazımış. Kurban bu operasyon sırasında ölmüş müydü? Bilemem. Yine de bu bölgede gördüğüm kanama belirtileri, Kayo'nun hala hayatta olduğunun kanıtı olarak düşünülebilir. Bu sözleri bir sessizlik izledi. Barnes'ın yüzü bembeyazdı. Juono ise dehşetten buz kesilmişti. Sonra dedi Niemann, her geçen saniye daha da boğucu hale gelen sıkıntıyı gidermek istercesine. Sonra, kurban öldükten sonra katil göz çukurlarına su doldurdu. Nehir suyu sanırım. Sonra da göz kapaklarını özenle kapadı. Gözlerin herhangi bir saldırıya uğramamış gibi kapalı ve şiş olmalarının nedeni bu. Operasyona dönelim. Size göre katilin cerrahi yeteneği var mı? Hayır, olsa olsa çok yüzeysel bazı bilgileri olmuş olabilir. Tek söyleyeceğim, işkencede olduğu gibi bu konuda da özenle çalıştı. Nasıl aletler kullanmış? İşkencede kullandıklarını mı? En azından aynı tip aletler. Hangi tip? Tıbbi aletler, kesiciler, bistüriler. Niemann doktorun karşısına dikildi. Bize söyleyecek başka bir şeyiniz yok mu? Bir belirti. Raporunuzu okuduktan sonra izlenmesi gereken bir yön. Yok, maalesef yok. Ceset kayadaki yarığa sıkıştırılmadan önce büyük bir dikkatle yıkanmış. Bu yüzden cinayet yeri konusunda bir bilgi vermesi imkansız. Katilin kimliği konusunda da. Tek bildiğimiz katilin güçlü ve yetenekli biri olduğu. Hepsi bu kadar. Bu kadar ama az diye homurdandı Niemann. Kot bir an tereddüt etti, sonra raporuna baktı. Hiç değinmediğimiz bir ayrıntı daha var. Cinayetle ilgisi olamayacak bir ayrıntı. Komiser doğruldu. Ne gibi? Remy Kayo'nun parmak izi yok. Ne demek bu? Parmak uçları öylesine yıpranmış, o denli törpülenmiş ki ne bir çizgi ne de bir iz kalmış. Belki de bir kaza dayandı. Belki de yıllarca önce geçirdiği bir kazada. Niemann, kaşlarını bir şey bilmediğini belirtmek için kaldıran Barnes'a baktı. Anlayacağız diye homurdandı komiser. Doktora, parkasına değecek kadar yaklaştı. Bir profesyonel olarak bu cinayet hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Böylesi bir işkence karşısında hekim güdüleriniz ne diyor? Kot gözlüklerini çıkarıp göz kapaklarını ovuşturdu. Gözlüklerini yeniden taktığında bakışları cilalanmış gibi daha parlaktı. Sesi de daha kararlı. Katil karanlık bir ritüel izliyor. Kayanın yarığında, cenin pozisyonunda sonuçlanması gereken bir ritüel. Bütün bunlar çok kesin, çok düşünülmüş. Bence gözlerin yuvalarından koparılmasının temel bir anlamı olmalı. Bir de su var. Göz kapaklarının altında gözlerin yerini alan su. Sanki katil göz çukurlarını temizlemek, bir şeylerden arındırmak istermiş gibi. Göz çukurlarından aldığımız suyu inceliyoruz. Bilinmez tabii. Belki de bir ipucu, bir belirti buluruz. Kimyasal bir belirti. Niemann bu son cümleyi belli belirsiz bir el hareketiyle karşıladı. Küçük göle yaptığı ziyaretten beri, komiser de bunun bir katarsis töreni, bir arındırma olduğunu düşünüyordu. İki adam aynı yerde buluşuyorlardı. Gölün üzerinde bir yerde, pisliği temizlemek istemişti katil. Belki de sadece kendi cinayetine. Dakikalar geçti. Kimse hareket edemiyordu. Sonunda Nieman odanın kapısını açıp mırıldandı. Haydi iş başına, zaman daralıyor. Remy Kayo'nun neyi itiraf etmek zorunda olduğunu bilmiyorum. Sadece itirafının başka cinayetlere neden olmamasını diliyorum. 12. Kısım. Nieman ile Juano yeniden kütüphaneye gittiler. İçeri girmeden önce komiser belli etmeden genç değmenin yüzüne baktı. Juano'nun çizgileri karmakarışıktı. Nieman bir sporcu gibi soluyarak genç arkadaşının sırtına bir şaplak indirdi. Genç Eric pek rahatlamamış olsa da gülümsemek zorunda hissetti kendini. İki polis kitapların bulunduğu geniş odaya girdi. Sıkıntıları yüzlerinden okunan iki adli polis memuru, gömleklerinin kollarını sıvamış bir sürü başka polisle birlikte kütüphaneyi işgal etmiş, gerçek bir arama yapıyorlardı. Önlerinde bloklar, sütunlar halinde dizilmiş yüzlerce kitap. Juano şaşkınlıkla sordu. Bu da ne? Cevap memurların birinden geldi. Bize söyleneni yapıyoruz işte. Kötülükten, dini törenlerden söz eden kitapları arıyoruz. Hem, Juano Nieman'a baktı. Operasyonun kararsız gidişinden rahatsız olmuş gibiydi. Memura dönüp bağırdı. İyi ama size bilgisayardan yararlanmanızı söylemiştim. Raflardaki bütün kitapları aramanızı değil. Bilgisayar araştırması yaptık. Önce başlıklara, sonra da konulara göre. Şimdi kitapları bir ipucu bulmak için tarıyoruz. Cinayetle bazı benzerlikler bulmak için. Nieman araya girdi. Yatılı öğrencilerden yardım istediniz mi? Polis memuru keyifsizce cevap verdi. Onların hepsi kendini filozof sanıyor. Bizleri konuşmaya boğdular. İlki kötülüğün bir burjuva kavramı olduğunu, bütün bunların toplumsal açıdan, özellikle de Marksizm açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini anlattı. Onunla bir yere varamayacağımıza karar verdik. Bir ikincisi bize sınırın ötesine geçmekten dem vurdu. Ama sınırın bizim içimizde olduğunu ekledi. Vicdanlarımızın daha üstün bir sansürcüyle durmadan pazarlık ettiğini. Neyse, bir şey anlamadık tabii. Üçüncüsü, bizi mutlak kavramına ve imkansızın araştırılmasına yönlendirmek istedi. Amaç olarak ne iyi de ne de kötü de gerçekleşmeyecek mistik deneyimden bahsetti. Her neyse, kısacası anlatılanlardan bir şey çıkaramadık Değmen. Nieman kahkahasını tutamadı. Sana söylemiştim diye fısıldadı Juano'ya bakıp. Entellerden sakınmak gerek. Sonra şaşkın polis memuruna döndü. Araştırmaya devam edin. Anahtar sözcükler, kötülük, şiddet, işkence ve ritüel. Bunlara bir de gözler, su ve arınma kelimelerini ekleyin. Bilgisayardan yararlanın. Öncelikle böyle kitaplara başvuran, benzer konularda çalışan, örneğin doktoralarını bunun gibi alanlarda hazırlayan öğrencilerin adlarını bulun. Ana bilgisayarlarla çalışanınız kim? Deri ceketinin altından omuzlarını oynatan iri cüsseli biri ayağa kalktı. Ben komiser. Kayo'nun belgelerinde bir şey bulabildiniz mi? Hasar görmüş kitapların, ısmarlananların falan listeleri var. Kitaplara bakmak için gelen öğrencilerin, kitapların kütüphanedeki yerlerinin listeleri. Yerlerinin mi? Evet, Kayo'nun işi kitapları yerlerine yerleştirmekti. Teğmen baş işaretiyle cam dolapları gösterdi. Şu cam dolaplara. Hepsinin yerini programına kaydediyordu. Onun tez çalışmalarını bulabildiniz mi? Bulduk. 1000 sayfalık bir belge. Antik çağ ve... Üzerine notlar karaladığı kağıda göz attı. Olimpiya. Olimpiyat oyunlarından ve oyunların çevresinde düzenlenen kutsal törenlerden söz ediyor. Şu kadarını söyleyebilirim. Oldukça ciddi bir şey. Bir çıkış alıp okuyun. Efendim? Nieman alaycı bir tavırla ekledi. Çapraz okuyarak tabii. Adamın şaşkınlığı yüzünden okunuyordu. Komiser ara vermeden ekledi. Bilgisayarda başka bir şey yok mu? Video oyunu, elektronik posta kutusu. Polis memuru başıyla hayır işareti yaptı. Nieman şaşırmamıştı. Kayo'nun sadece kitaplarla yaşadığı kanısındaydı. Profesyonel görevlerinde sadece tek bir eğlenceye yer veren katı bir kütüphaneci. O eğlencede tezini yazmaktı kuşkusuz. Böylesi bir ketuma ne itiraf ettirebilirdi ki? Pierre Nieman Juano'ya baktı. Buraya gel, soruşturman ne durumda bilmek istiyorum. İki yanı kitaplarla kaplı aralıklardan birine girdiler. Aralığın dibinde bir kitap karıştıran kasketli bir sivil memur vardı. Komiser böyle bir sahne karşısında ciddiyetini korumakta zorlandı. Teğmen bloknotunu çıkardı. Yatılılardan çoğunu, Kayo'nun kütüphanedeki meslektaşlarından ikisini sorguladım. Remy fazla sevilmiyordu ama en azından saygı görüyordu. Onu neden sevmiyorlar? Özel bir şey yok. Bana kalırsa insanlara rahatsızlık veriyordu. İçine kapanık, esrarlı biri. Ötekilerle iletişim kurmak için hiçbir gayret göstermeyen biri. Bir bakıma işine uygun bir davranış. Joanna çevreye şöyle bir baktı, ürkmüş gibiydi. Düşünün bir, bu kütüphanede bütün gün sessizliğini korumak zorunda kalmak, babasından söz eden oldu mu? Onun da kütüphaneci olduğunu biliyor muydunuz? Evet, söz ettiler. Aynı tip, ketum, ne düşündüğünü belli etmeyen. Bu günah çıkarma havasının uzun dönemde insanı etkilememesi imkansız. Nieman kitaplara yaslandı. Onun da dağda öldüğünü söylediler mi? Tabii ama bu ölümün kuşkulu bir yanı yok. İhtiyar çığ altında kalıp, biliyorum, sana göre Kayolardan, babadan ve oğuldan nefret eden biri olabilir mi? Komiser, maktul kütüphane raflarından kitap alıp getiriyor, fiş doldurup öğrencilere bir masa numarası veriyordu. Böyle bir adamın nasıl bir intikam duygusu yaratacağını düşünüyorsunuz? En son basımı vermediği için bir öğrencinin öfkesini çekmiş olabilir mi? Peki dağcılık konusunda? Joanna yine bloknotuna baktı. Kayo hem dağcı hem de mükemmel bir yürüyüşçüydü. Onu giderken gören tanıklara göre geçen cumartesi günü 2000 metre yükseklikte bir yürüyüşe çıkmış olmalı, malzemesiz. Yürüyüş arkadaşı falan. Hiçbir zaman karısı bile gitmezmiş. Kayo yalnız biriydi. Otizmin sınırlarında biri. Nieman öğrendiklerini anlattı. Nehir kıyısına gittim yeniden. Kayada takoz izleri gördüm. Katilin cesedi yukarıya çıkarmak için dağcılık yöntemleri kullandığını düşünüyorum. Joanna'nın yüzü kasıldı. Tüh, oysa ben de çıkmıştım oraya. İzler yarığın içinde. Katil oyuya makaralar bağladı, sonra cesedi yukarı çekmek için kendi ağırlığından yararlandı. Allah kahretsin. Yüzünde bir pişmanlık ve hayranlık karışımı vardı. Nieman gülümsedi. Benim bir maharetim yok. Tanıdıklarımdan biri yol gösterdi. Fanny Ferreria, gerçek bir profesyonel. Göz kırptı. Sert biri aynı zamanda. O konuyu derinle araştırmanı istiyorum. Böylesi malzemeler kullanan, dağcılıkta uzmanlaşmış insanların listesini çıkarmaya çalış. İyi ama binlerce kişi demek bu. Meslektaşlarından yardım iste, Barnes'dan iste. Belli olmaz. Bakarsın bu araştırmalardan bir gerçek doğar. Gözlerle de ilgilenmeni istiyorum. Gözlerle mi? Doktoru duydun değil mi? Katil özel bir dikkatle Kayo'nun gözlerini çaldı. Bunun ne anlama geldiği konusunda en ufak bir fikrim yok. Belki fetişizm, belki özel bir arınma isteği. Belki de gözler katile, Kayo'nun gördüğü bir sahneyi hatırlatıyor. Ya da katilin bir süredir omuzlarında hissettiği bir bakışın ağırlığını. Ne bileyim, biraz karmaşık. Üstelik bu psikoloji palavralarından da hiç hoşlanmam. Yine de bütün kenti alt üst etmeni ve gözlerle ilgili ne varsa bulmanı istiyorum. Mesela bu kentte ya da bu fakültede gözle ilgili bir kaza olup olmadığını, karakollara gidip son yıllarda bu konuyla ilgili bir kayıt olup olmadığını araştır. Bölge gazetelerini falan tara, birilerinin yaralandığı kavgalar falan ya da hayvanlara saldırı. Bilmiyorum işte, ara. Bir de kentte gözle ilgili bir sorun, gözleri etkileyen bir salgın falan. Gerçekten de bir şeyler bulabileceğimi mi? Hiçbir şey düşünmüyorum diye soludu Nieman. Söylediğimi yap. Dar koridorun diğer ucundaki polis memuru göz ucuyla onlara bakıyordu. Sonunda elindeki kitabı bırakıp gitti. Nieman alçak sesle devam etti. Bir de Kayo'nun bu son haftalardaki ayrıntılı programını istiyorum. Kiminle karşılaştığını, kimlerle konuştuğunu, telefon konuşmalarının listesi, hem özel telefonundan hem de fakülteden. Aldığı mektupları, her şeyi. Kayo belki de katili tanıyordu. Belki de dağda buluşmaya karar vermişlerdi. Ya karısı bir şey söylemedi mi? Nieman cevap vermedi. Joanna ekledi. Kolay biri olmadığı söyleniyor. Joanna bloknotunu kapattı, yüzüne renk gelmişti. Sizi söylemem gerekir mi emin değilim. İşkence edilmiş o ceset ve çevrede dolaşan kaçık bir katil. Evet, her şeye rağmen sizden bir şeyler öğrendiğimi sanıyorum. Nieman, İzer bölgesinin topografyası ve engebeleri adlı kitabı inceliyordu. Kitabı genç değmene fırlatıp ekledi. İyi, sen de katil hakkında bir şeyler öğrenmemiz için dua et. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 90. Devamı 11. ayrımda.